أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve في الآخرة حسنة ahirette de iyilikler ver ve قنا عذاب النار bizi ateşin azabından koru ربنا اغفر لي Rabbim beni affet veli valide anamı babamı affet. Velil mü'minine bütün mü'minleri affet. Yevme yegûmün hisâb o şiddetli hesap gününde. Rabbi a'udü bike min hemedâti şeyâdîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların ödüllerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbe eyyahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve esirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan Allah'ım. Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam size İmam Geylani'nin, Abdülkadir Geylani'nin 12. sohbetini okuyacağım. 12'ye kadar geldik. İnşallah imamdan güzel nasihatler alacağız. Dünya ve ahiretimizi düzene sokmak babında nasihatlerimizi alacağız ve hayatımıza monte etmeye çalışacağız kardeşler. İmam şöyle başladı. Hakkı istiyorum deyip başkasının peşinden koşan isteğini iptal etmiş olur. Şimdi sen Allah'ı istiyorum, Allah'a kavuşmak istiyorum diyorsun ama başkasının peşinden koşuyorsun. Koştuğun kişi de Allah'ı sevmeyen birisi. Allah'ı istemeyen, ona savaş açmış olan birisi. Faizin çok makul olduğunu, şu an faiz oranları çok yüksek olduğu için parasını bankaya yatırıp faizden geçinmenin çok keyifli olduğunu söyleyen bir adamın peşindesin. Ona hayranlık besliyorsun, onu seviyorsun. Ve diyorsun ki ben hakkın peşindeyim. Allah'ın peşindeyim, onu seviyorum, onun peşinde gitmek istiyorum. Ona yakın olmak istiyorum. Ama Allah'ın sevmediği insanların peşindesin. Bir adam davasında dürüst olmalı. Eğer Allah'ı istiyorum diyorsan, Allah'ın sevmediği adamlar senin düşmanın olmalı. Hem Allah'a düşman insanları sevmek, hem de yaratıcıyı sevmek münafıklık. Kendi kendini kandırıyorsun demek. Ya Rabbini seveceksin ya düşmanlarını. İkisini aynı anda sevemezsin. Yani hem Ebu Cehil'i hem Ebu Bekir'i bir adam sevebilir mi? Hiç duydunuz mu? Ben hem Ebu Bekir'i seviyorum hem Ebu Cehil'i seviyorum. Duydunuz mu hiç? Hayır. İslam düşmanları Ebu Cehil'cidir. Onu severler. İslam dostları Muhammed Aleyhisselam'ın dostları Ebu Bekir'cidir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. İkisi aynı anda olmaz. Aynı yerde olmaz. Zıt çünkü. Zıt kutuplardır. Dolayısıyla imam bir sualle başlamış bize. Hem Allah'ın peşindeyim diyorsun hem düşmanlarının peşindesin. Bu nasıl oluyor? Halk arasında dünyayı isteyen çoğaldı. Bu alemin ötesini isteyen azdır. Dünyayı isteyen çok. Herkes dünyanın peşinde. Ebedi yaşamı kimse istemiyor çünkü veresiye. Sonra. Burası peşin. Az da olsa peşin çok daha değerli, çok daha kıymetli geliyor. Ama Allah'ın bize bildirdiği bir veresiye var. Sen burada ibadet yaptığın zaman o yazılıyor kulum. O yazdıklarımın tamamını mahşerde, mizanla bana geldiği zaman ben onları toplayacağım. Göreceksin. Mizanda sevapları fazla gelirse ben sana bir yer veresiye. Ahirette bir yer taahhüt ediyorum. İnsanların taahhütü gibi değildir benimkisi. Ben sana cennete taahhüt ediyorum. Daha önemlisi ateşten kurtulmayı taahhüt ediyorum. Yani insanlara baktığın zaman o kadar dünya perest ki. Kelimelerle oynuyorlar. En çok kelimelerle oynayan millet Yahudilerdir. Kur'an, Yahudilerin kelimelerle çok oynadığını söyler. Takla attırıyorlar kelimelere ve doğruları çarpıtıyorlar. Dünyamızda Müslümanlar içinde kelimelerle oynayan çok fazla insan var. Mesela ben Allah'tan çok korkuyorum. Bu bir cümle. Müslümanların kullanmayı sevdiği bir cümle. Ben Allah'tan korkuyorum cümlesini kullanan adam ay sonu faizden 1 milyonuna 40 bin TL para alıyor. Ama ağzındaki cümle şu. Ben Allah'tan korkarım, ona saygım var. Ama Kur'an faizle geçinenler hakkında diyor ki Allah ve Resulü tarafından faiz konusundaki ayetlerimize uymayanlar Allah ve Resulü tarafından kendilerine savaş açıldığını bilsin. Fransa, Amerika, İngiltere tarafından değil. Yaratıcı ve onun yeryüzündeki hizmetkarı Muhammed Aleyhisselam tarafından bir savaşa uğruyorlar. Ama bu hacı amcanın ağzında hala şu var. Ben Allah'tan korkarım. Bir cümle kullanayım. Cehennemden ben korkuyorum arkadaşlar. Bak şimdi bir cümle kurdum ben. Bu cümleyi dilimle kurdum. Cehennemden korkuyorum cümlesini söylerken kalbimde çok az bir korkma var. Çünkü görmedim. Cehennemi görmedim. Bu cümle sadece dilimde. Bu cümleyi kullandığım anda bu beni kaliteli bir Müslüman yapar mı? Yapmaz. Sadece kullandığın cümleyle kaliteli bir Müslüman olamazsın. Sadece ben iyi bir futbolcuyum diyerek iyi bir futbolcu olamazsın. Seni sahada görmemiz lazım. Sahada senin kaliteni bir görmemiz lazım. Sahada 10 dakika sonra dilin dışarıya çıkıyorsa sen sigara müptelası. Bir adamsın. Senden iyi futbolcu olmaz. İdmanlarda istikrarın yok. Sigaracı bir adamsın. İyi futbolcunun göstergesi nedir? İyi mücadele eder, çok koşar, kondisyonu çok iyidir ve takımı için her şeyi yapar. İyi futbolcu budur. İyi bir Müslüman da ben Allah'tan korkuyorum cümlesini kullanan iyi bir Müslüman da namazlarını sektirmez. Bak gerçekten Allah'tan korkan, cehennemden korkan bir adam bu. Namazını sektiriyor mu sektirmiyor mu buna bakın. Hem namaz vakitleri peş peşe geçiyor, akşamleyin evine gittiği zaman kaza kılıyor hepsini. Peş peşe kaza kılıyor. Ya bu öyle kılınması gereken bir ibadet olsaydı Allah Teala derdi ki sabahleyin evden çıkarken iki rekat farz kılın. Akşam döndüğünüzde dört vakit daha namaz kılın. Benim sizden istediğim budur kullarım. Allah bizden bunu isterdi. Ama Allah diyor ki namaz kulların üzerine belli vakitlerde farz olunmuş bir ibadet. Belli vakitler. Sabah, öğle vakti koşturuyorsun, ediyorsun, çalışıyorsun. Yine biraz dünya işlerine dalıyorsun, Allah'ı unutuyorsun. Namaza gidiyorsun, öğle namazına. Tak, reset oluyorsun, kendine geliyorsun. Ya benim bir ebedi hayatım var. Yine işe gidiyorsun. İkindiye kadar çalışıyorsun, koşturma etme falan. Stres, sıkıntı, bağır çağır, çek senet. Yine dalıyorsun dünyaya. İkindi namazına bir gidiyorsun, bir daha reset. Allah günde 5 defa bizi namazla resetliyor. Fabrika ayarlarımıza döndürüyor. Bu yüzden namaz belli vakitler üzerine farz olunmuş. Sen 5 vakti birden akşamleyin yemekten sonra kaza yaparsan bu Allah'ın istediği bir ibadet değil. Allah'ın istediği zamanda yapacaksın. İşte o zaman cümlene bakarlar. Ben cehennem ateşinden korkuyorum. Ateş kelimesi, bu kelimeyi söylediğin zaman seni bir şey yakmıyor değil mi? Bak ateş, cehennem var mı yanan? Yok, ben de kelimeyi kullanan bir insanım. Ben de yanmıyorum. Bu kelime seni yakmıyor. Ama hakikaten iman etmiş bir adam olsaydın kalbinde cehennem sözcüğünü duyduğun anda bir titreme husule gelirdi. Geçen hafta Adana'da bir ayet-i kerimenin tefsirini yaptım. Mevla Teala şöyle buyuruyor. Müminler o kimselerdir ki Allah adı anıldığı zaman kalpleri titrer. Allah. Sordum oradaki kardeşlere. Hamdolsun bütün katları doldurdular kardeşlerimiz. Aç gözlerle bakıyorlar. Yani demek ki orada ilmi faaliyetler falan çok zayıf. Halkın ilmi sohbetlerine ihtiyacı var. Çok aç, doyumsuz gözlerle baktı kardeşler bize. Fakat sorumu sordum. Var mı kalbi titreyen kardeşler? Dürüst olun dedim. Allah dedim. Kimse de çıt yok. Bir tanesinin telefonu titredi. Tam Allah dediğimde telefonu titredi. Ne oluyor dedi. Ben de bir acaba İlyalık makamı falan mı dedi. Çıkışta bana itirafta bulunuyor kardeşim. Hocam tam dediğin anda telefonum titredi hocam diyor. Kendimi bir anda bir velilerden falan sandım diyor. Hayır kardeş. Hayır. Kalp titrer. Gerçekten Allah Teala'ya yakınsa imamın söylediği gibi kalp titrer. İnsanların çoğu bugün maalesef dünyayı istiyor. Ötesini isteyen, veresiyeyi isteyen kimse yok. Çünkü Allah'ın sözüne inanmıyorlar. Bu kadar düştük. Tam ve doğru olarak hakkı talep eden azdan daha azdır. Tam ve doğru olarak sadıklar. Kur'an bize sadıklardan, şehitlerden, salihlerden, peygamberlerden bahseder. Tam ve doğru olarak hakkı arayanlar bunlardır. Biz ise bunların altındayız. Avam, sıradan Müslümanlar. Yaklaşmak için, tam ve doğru olarak hakkı isteyebilmek için bunlara benzememiz lazım. Kendimizi onlara benzeştirmek lazım. Bu benzeyişi yapmadığın zaman kaliten çok düşer. Kalitenin düşmesinin göstergesi nedir? Öfke patlamaları. Bugün insanların en çok psikoloğa gitmesinin sebebi ne? Öfke kontrol sorunu. Kavga yapıyor, birisinin arabasını patlatıyor, camları patlatıyor. Birisinin vücuduna zarar veriyor, eşyasına zarar veriyor. Devlet mahkemeye çıkartıyor. Ya 6 ay hapis cezası diyor ya da psikiyatriye gideceksin, öfke kontrol. Adam hapse girmemek için tamam diyor, psikiyatriye giderim. Biraz para veririm diyor, hapse girmeyin bari diyor. Psikiyatriler şu anda en çok neye bakıyor? Öfke kontrol sorunu. Öfke kontrolü. Koca kulüp başkanı sahaya indi, hakemi yumrukladı ya. Koca kulüp başkanı. Sen bir kulübü yöneten bir insansın. Emrinde yüzlerce insan var. Ve taraftar, seni seven yüz binlerce taraftarın var. İstediğin sonuç ortaya çıkmadığı için sahaya iniyorsun. Şimdi bu adama aptal birisi diyemezsin. Bu adam yönetici. Aptal birisi değil. Fakat hırslı birisi. Hırs. Öfkeli birisi. Ben diyor hakeme yumruk vurmadan önce sadece sahaya gidecektim. Biraz ona bağırıp çağıracaktım. Yanlış verdiği bir karardan dolayı. Ama diyor bağırıp çağırırken gaza geldim. Kendimi tutamadım. Hakeme yumruk attım. Ama benim attığım yumruk da bir boksörün yumruğu kadar değildir. Yüzündeki çatlak benden değildir. Başkasındandır. Diye kendisini de böyle bir savunuyor. Şimdi neden bu adam vurmuştu? Dur dedim hakemin bir yönetimine bakayım. Türk hakemleri 3. sınıf. Yani Avrupa'daki hakemlerin yanında çok kalitesi çok düşük. Oyunu çok durduruyorlar, çok soğutuyorlar. Herhangi birisi bir foul yaptığı zaman konuşuyor, uyarıyor, bekletiyor, zaman kazanıyor ki dinlensin diye. Kondisyonları berbat çünkü hiç çalışmıyorlar. Türk hakemliği çok kötü bir durumda. Bunu kabul ediyorum ama yumruk yiyecek kadar da değil. Dayak yemeyi gerektirecek kadar da değil. Dedim bu hakem acaba arızalı bir şey mi yaptı? İzledim özeti. Maçın başından sonuna kadar Ankara Gücü tek kale. Tamamen maçın hakimi. Rize Spor direnmeye çalışıyor. Bir tane pozisyonu yok. Ankara Gücü'ne ikinci yarının başlarında siyahi bir futbolcusuna ikinci sarı kartı veriyor. Kırmızı kart yiyor. Koca ikinci yarıyı 10 kişi oynamak zorunda kalıyor ev sahibi Ankara Gücü. Buna rağmen yine tek kale. Hala pozisyonlar Ankara Gücü'nde. Rize'de hiçbir şey yok. Son dakikada bir karambol tak gol oluyor. Maç 1-1 bitiyor. Bu olunca son dakika golü yiyince öfkeleniyorlar, kuduruyorlar. Atladığım konu hakemin ikinci sarı kartı çok basit ve çok kolay çıkartmış olması. İkinci orada bir hata olabilir. Kasıtlı bir şey değil ama bir hata yapmış olabilir. Bunun dışında maçta bir tane hatası yok. Hakem sahaya iniyor. Biraz bağırıp çağırırken o anda şeytan ne der? Sadece bağır çağır. Yeter. Vurmana gerek yok. Biraz bağırır çağırır öfkelenir ama bağırıp çağırmak demek kendi kendini gaza getirmek demek. Kişi öfkesini dile getirmeye başladığı zaman kendisini gaza getirir. Nefsini, öfkesini, şiddetini gaza getirir. O bağırıp çağırma orada frenlenemez. Duramaz ve hamle yapma ihtiyacı hisseder. Artık ben güçlüyüm bak karşıdaki bana ses yapamıyor, cevap veremiyor. Demek ki vurmaya da hakkım var. Şeytan devam eder sonra. İlk isteğini yaptırdı ya orada durmaz. İkinci isteği nedir? Şiddet. Vuracaksın. Şiddet her zaman şiddeti doğuracağı için şeytan şiddet ister. Temas ister. Sen ona bir kere vur. O zaten haksız sana bir şey yapamaz. Bu ona bir kere vuruyor. Karşı tarafta trafikteki adam da buna bir kere vuruyor. Sonra küfürleşmeler oluyor. Ondan sonra arabanın torpidosundan silahını çıkartıyor ve vuruyor. Cinayetler falan hep böyle oluyor kardeşler. Öfke kontrol sorunu. Bütün mesele bu. Bunu engellemek için ne yapman gerekiyor? En evvel Muhammed Aleyhisselam'ı dinle. Herhangi biriniz öfkelendiği zaman ayaktaysa otursun. Oturduğunda öfkesi geçmiyorsa uzansın. Uzandığında da öfkesi geçmiyorsa gitsin bir abdest alsın. Zira su öfke ateşini söndürür. Bak üç şey söylüyor Muhammed Aleyhisselam. İkisini de yapamadın mı? Git bir abdest al. Su öfke ateştir. İçinde böyle bir sıcaklık oluşur. -10 derece olsa sinirliysen, öfkeliysen, bağırıyorsan hissetmezsin soğuğu. Çünkü o bütün vücudun ateşlenmiştir. Tam şeytanın istediği kovandasın. Hemen git bir abdest al. Bir sakinleş, bir rahatla. Ondan sonra cinayetten kurtulmuş olursun. Ağalık, paşalık, babalık yapma. Yaptığın zaman rezil olursun. Mahvolursun. Koca bir başkan bile olsan bütün Türkiye seni konuşur. Şimdi başkanlık falan kalmaz. Bu adam bir an evvel istifa etmesi lazım. Zaten hapis cezasıyla falan karşı karşıya. Bir nefs terbiyesi eğitim almış olsaydı, bir İslami terbiye eğitim almış olsaydı, zulme bile uğramış olsa gidip yumruk atmaz. Açıklamasını yapar, zulüm olduğunu ispat eder ve geriye çekilir. Sen şimdi evet burada bir mağduriyet var ama mağduriyetini zorbalıkla kapatamazsın. Bu sana zorbalık yapma hakkını vermez. İmam devam etti. Onların azlığı pahalı, cevherin azlığından da ileridir. O kadar az ki bu kaliteli Müslümanlar. Cevher ne kadar azdır? Çok değerli cevher. Onların azlığından daha az kaliteli Müslüman sayısı. Söylediği sene bizden 900 sene önce. Bağdat. Bozulmalar başlamış. Bugünü görseydi kahrından ölürdü belki imam. Her şey parçalanır ve tahlil edilirse onların içinden belki bir tane çıkar. Her kabile o zatı kendine mal etmek ister. O kaliteli adamlardan belki 1000 taneden bir tane çıkar. Veliler zaten 1000'de 1'dir. Standardın çok uzağında kaliteli Müslümanlar. Öyle kaliteli insanlardır ki her kabile der ki o bizdendir. O bizdendir, bizim velimizdir, bizim büyüğümüzdür. Bugün görmüyor musunuz? Hacı Bektaş-ı Veli gibi Ehl-i Sünnet'in kalesine Aleviler diyor ki o bizim şeyhimizdir. Ya Hacı Bektaş-ı Veli Makalat diye bir kitabı var. Hayatında okudun mu sen? Alevi kardeşim. Bir kere aç oku. Namazla başlar. Namazla bitirir. Sen şimdi Hacı Bektaş-ı Veli'yi sahipleniyorsun. Alevilerin şeyhidir diyorsun. İmam Hacı Bektaş Kur'an ve sünnetten zerre kadar ayrılmamış. Sense Hacı Bektaş-ı Veli'nin talebesiyim. Ben Bektaşiyim diyorsun. Biz namaz kılmayız diyorsun. Görüyor musun? Bak şu tezatı, şu aldanmayı, şeytanın aldatmasını görüyor musun? Bu yüzden her zaman söylerim. Gerçek Aleviler Muhammed Aleyhisselam'a ve İmam Ali'ye tabi olanlardır. Alisiz Aleviler Alevi değil. O başka bir dine mensup. Sadece takiye yapıyor. Ben Aleviyim diyor. Bizden gibi görünmeye çalışıyor. Hayır. Alisiz Alevilik başka bir dindir. Dinsizliktir. Gerçek Aleviler Alilidirler. Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin, Yunus Emre. Yunus Emre'yi sahiplenen Aleviler var. Ya bunlar Ehl-i Sünnet'in kalesi olan Allah dostlarıdır. Bak nasıl sahipleniyorlar görüyor musun? Sahiplen şeyhim de ama onun gibi yaşa. Bu zikrettiğim üç zattan herhangi bir tanesinin bir vakit namaz kazası yok. Namaz borcu yok. Sense inanç ve akide gereği diyorsun ki biz namaz kılmayız. Böyle bir arıza olabilir mi? Böyle bir inanç arızası olabilir mi? Allah Teala bu vatandaşlarımıza hidayet nasip etsin. Bunları aldatanlara da hidayet nasip etsin. Bunların dedeleri var. Biz namaz kılmayız diyor. Ya sen nasıl Alevisin ya? Böyle Alevilik olur mu? İnsanları camiden namazdan uzaklaştıran Alevilik mi olur? De ki ben deistim, ateistim anlarım. Hem Aleviyim diyorsun, Alevi dedesiyim diyorsun. Dede, dede gibi davranır. Bizim bütün dedelerimiz hacca gidiyor. Sen niye gitmiyorsun? İmam Ali hac yaptı. Muhammed Aleyhisselam hac yaptı. Selman-ı Farisi hac yaptı. Bütün sahabeler hac yaptı, umre yaptı. Senin problemin nedir? Hacla umreyle senin sorunun nedir? Neden insanlar alıkoyuyorsun? Senin bir arızan var. Bunları düzeltmen lazım kardeşim. Onlar yer derinliğinde saklı olan değerli madene benzerler. Yeryüzünde onlar sultandır. Kulları ve bölgeleri onlar kucaklar. Onların hürmetine bela kullara gelmez. Velileri tarif ediyor şu anda. Velilerin özelliklerinden bahsediyor. Bakın Irak Evliyası'ndan Muhammed bin Yusuf. Allah ondan razı olsun. Velilerden bir tanesi. Bir özelliği var mübareğin. Tıpkı Şeyh-i İhramizade gibi. Hastalar kapısına diziliyor. Her gün İhramizade İsmail Efendi'ye Sivas'a 8-10 tane hasta gelir. Efendi bana bir Kur'an oku. Dua et. Hastalar gelir dua isterler. Mübarek dua eder. Hasta belki bir gün sonra, belki bir hafta sonra kendine gelir. Şifa Allah'tan. Mübarek nasıl dua edeceğini biliyor. Ve sadıklardan olduğu için Allah duasını kabul ediyor. Şimdi Muhammed bin Yusuf talebesi anlatıyor. Diyor ki bir gün bahçede oturuyorken elimi akrep soktu. Koşa koşa şeyhime gittim. Şeyhim bana bir dua etti. Akrep soktu. Başımıza bir şey gelmesin. Hemen elimi tuttu. İçinden bir dua okudu. Sonra elime üfledi. Hemen kısa bir zaman içinde elim iyileşti. Şişlik indi. Anladım ki zehrin tesiri gitti. Dedim ki üstadım okuduğun duayı bana bildirsen de ben de dua etsem insanlara faydalı olsam. Uyanık derviş değil mi kardeşler? Çok uyanık. Evladım Ümmül Kitabı okudum diyor. Ümmül Kitap. Nedir Ümmül Kitap? Fatiha. Kitabın anası demek. Ana. El Kitap Kur'an. Kitabın anası Fatiha'dır. Giriş kim hangi hastaya dua etsem, hangi sıkıntılı insana dua etsem Fatiha ile etmişimdir. Bütün peygamberler, alimler o duayla yaparlar. Ümmül Kitabı okudum evladım Fatiha'dır. Peki efendim şimdi derviş sırrı öğrendi. Kim varsa etrafında başım ağrıyor, oram ağrıyor, nazar olabilir, büyü musallatı var mı acaba? Bu derviş diyor ki ben hallederim sen merak etme. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okuyor. Fakat sonuç yok. Tesir alamıyor. Yani olayın çözümlendiğini söyleyen bir tane müjdeli haber gelmiyor efendim diyor. En sonunda şeyhine gidiyor. Kaç kişi okuduysan bir tanesi bir hayır dua etsin efendim diyor ya. Ben de kurtuldum hamdolsun müjdeli bir haber versin diyor. Yok. Siz nasıl okuyorsunuz bu duayı diyor. Kaç defa abdest alıyorsunuz efendim diyor. Şeyhi diyor ki evladım diyor, dua hep aynıdır. Bütün peygamberler, alimler aynı duayı okurlar fakat okuyan ağız mühimdir. Herkes aynı duayı okur. Okuyan ağız mühimdir. Bu ağızdan içeriye yalan girerse, gıybet girerse, küfür girerse, haram lokma girerse o kişinin ettiği dua havaya gider ve orada kalır. Allah o duayı kabul eder. Diline, ağzına ve içeriye girene dikkat et evladım diyor. İşin sırrı burada. Bu kaliteyi elde edebilmek için onlara benzemen lazım. Bak veliler sıkıntı çözüyorlar, dert çözüyorlar çünkü biliyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'ın müjdeli hadisi var. Bu dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderenin Allah mahşer günü 10 tane sıkıntısını giderir. Mahşerdeki sıkıntı buradaki o musibetler, belalar falan var ya çer çöp, boş, hafif mahşerdeki sıkıntıların yanında. Hiç. Allah burada bir tane Müslümanın bir ufak sıkıntısını giderdin mi? Başım ağrıyor dedi, sana geldi. Sen bir masaj yaptın, bir Kur'an okudun, Fatiha okudun, adamın başı geçti. Bak bir sıkıntıyı giderdin demektir. Bu şu müjdeyi sana getirir. Mahşer günü gittiğin zaman Allah senin 10 tane sıkıntını giderecek kardeşim. Mevla Teala insanlara faydalı olmayı bize nasip etsin kardeşim. Amin. Onların hürmetine bela kullara gelmez. Onların gönlü hoş olsun diye yağmur yağar. Veliler yağmur duasına çıkar. Ağustos'un ortasında. Kuraklık var, kıtlık var. Ne yapalım, bomba atalım mı falan. Komünistler, solcular bombalar da konuşur. Müslümanlar der ki yağmur duasına çıkalım. Veliler yağmur duasına çıkar. Bir hafta boyunca bulut bile görünmüyor. Hava durumunda bulut bile yok. Full güneş. Görünen hava durumu bir gün sonra şakır şakır yağmur yağdırmaya başlıyor. Allah velilerin duası hürmetine bir anda kuraklığı bitirebilir, imtihanı sonlandırabilir. Geçmişte de görülmüştür. 2-3 hafta önce burada İslam düşmanı bir adamdan örnek vermiş. Sema onlar için bereket yağdırır. Yer onlar için nebat bitirir. Onlar bir çağlayan gibidir. İlk devirlerinde bir dağdan öbürüne geçerler. Yerlerinde oturamazlar, coşar, taşarlar. Bir diyardan öbürüne, ondan da başka yana. Her nerede tanınacak olurlarsa hemen orayı bırakıp giderler. Bu durum onların devamlı halidir. Şimdi Allah Teala bazı beldelerde veliler ediniyor, dostlar ediniyor. Onların mertebelerini yükseltiyor. O dostlar orada insanlara faydalı oluyor. Fakat insanlar gereğinden fazla hürmet etmeye başladığı zaman, biliyorsunuz insanlar yüceltmeyi çok severler, putlaştırmayı çok severler. Gereğinden fazla hürmet ve saygı gösterdiği zaman şöhret afettir hadis-i şerifini hatırlıyorlar ve beldeyi terk ediyorlar. Başka bir dağa gidiyorlar. Başka bir ovaya gidiyorlar, başka bir şehre gidiyorlar. Somuncu Baba'yı hatırlayın. Bursa'da bir keramet gösterdi. O Ulu Cami'nin yapımından sonra üç kapıda aynı anda görülünce insanlarla müsafaha edip Allah kabul etsin deyince kerameti zahir oldu. Hemen orayı terk etti. Bursa'yı terk etti. Aksaray şehrine geçti. Şöhret afettir evladım. Nerede görürsen kaç diyor. Çünkü hepimiz nefis taşıyoruz. Bunlar da peygamber değil. Nefis devamlı kaşıyor. Devamlı tahrik ediyor. Bak ne kadar insanlar sana hürmet ediyor, saygı gösteriyorlar. Büklüm büklüm oluyorlar. Bu hoş bir şey değil mi? Sen de peygamberine çok yaklaştın ha? Ne yaklaşması? Onlar nerede, biz nerede? Ama nefis devamlı kaşır. Buna fırsat vermemek için gırtlağını kesmen gerek. Yalnız kaldığın zaman ülfetin kiminle? Tek olduğun zaman yoldaşın kim? Bunları iyi tanı. Bilmiyorsan öğren. Yalan deme. Sonra yüzüne vururlar. Şimdi mesela yalnız kaldın. Herkes kendisini düşünsün kardeşler. Eve gittin, baktın annen yok, baban yok. Oğlun yok, kızın yok. Teksin evde. Yalnız kaldın. Ülfetin kiminle? Ne istiyorsun? Yani o anda neyle olmak istiyorsun? Radyoda ne dinliyorsun? TV'de ne açıyorsun? Bilgisayarda ne izliyorsun? Tek kaldın. Senin kaliten tek kaldığın zaman belli olur. Ülfetin neyle? Bir sohbet mi açtın? Bir kitap mı açtın? Bir ilim mi izliyorsun? Bir belgesel mi seyrediyorsun? Yoksa müzik açayım, nefsim galyana gelsin, keyiflensin mi diyorsun? Ne yapıyorsun? Tek başına kaldığında ülfetinin kimde olduğuna bak. Müslümanlık kaliten ortaya çık. Yalancı, senin birlikte oturduğun kimse şeytandır. Ey yalancı. Bak imam biraz ağırlaştı. Yani birilerine yalan söylüyorsun. Ama bu yalan söylediklerin senin yüzüne vurulacak. Sen bir yalancısın. Birlikte oturduğun, ülfet ettiğin şeytandır. Şeytanlıktan başka ne düşünebiliyorsun ki? Şahsi ve tabii, sefil arzularından başka neyi bekliyorsun ki? Düşündüğün dünyalık, konuştukların hep insancıl şeytanlar ve kötü arkadaşlar. Dedikodudan başka ne yaparsınız? Hep sağa sola söz atmakla meşgulsünüz. İşin gücün dedikodu, köşe başı muhabbetleri. Oraya buraya laf at. Nasıl paramı arttırabilirim? Nasıl zengin olabilirim? Çalışmadan nasıl iki misli kazanabilirim? Param var, faizden daha fazla veren bir foncu var mı foncu? Foncuları biliyorsunuz, şu anda foncular çok meşhur. Bir fon yaptım. Faiz ne veriyor şu anda? 1 milyona faiz 20 bin mi veriyor? Futbolcu kardeşim, ben sana 40 bin vereceğim her ay. Özel fon bu. Bankanın bile haberi yok. Allah aşkına. Bu futbolcular gittiler, bu paraları verdiler bu foncuya. Ponzi sistemi bu. Herkese diyor ki ben fon yaptım diyor. İnsanlar konuşuyor. İnsanlar konuştuğu zaman ne der? Falancıya 1 milyon verdim. Ay sonra bana attın ki 40 bin lira verdi. Bankanın faizi bile 20 bin lira ya. Ne kadar zeki bir adamım, görüyor musun? Öbür topçu bunu gördü. Tamam dedi, ben de veriyorum. Öbür topçu bunu duydu. Tamam ben de veriyorum. Ya siz Müslüman değil misiniz? Bir, paranı faize veremezsin. İki, fona hiç veremezsin. Ne idüğü belirsiz bir şahıs, bir kadın ondan aldığı parayı sana veriyor kar olarak. Öbürsünden aldığı paraya burayı kapatıyor. Ama açık çıkıyor. Bu açık en sonunda bir yerde patlayacak. Sorgusunda diyorlar ki sen bunun açık olduğunu biliyorsun. Matematik, en basit matematiği bilen bir insan bile anlar ki bu bir yerde patlayacak. Ya 6 ay sonra ya 1 sene sonra patlayacak. Tefeciye gidiyor o açıkları kapatmak için. Onlara verdiği sözleri kapatmak için. Tefeci de para veriyor. Bu 2 katı faiz önermişti. Tefeciye 4 katı faiz istiyor. Bunların Allah'a kitabı yok ki. Bir adam zaten tefeciye gittiyse işi bitmiş demek. İntiharı bekle. Ya öldürülecek ya intihar edecek. Başkası, üçüncü bir seçenek yok. O futbolcuyu çağırıyor, öbür futbolcuyu çağırıyor. Paraları maraları veriyorlar. Bütün Türkiye bunu konuşuyor, bütün ülke. Bir tanesi de demiyor ki ya futbolcu kardeşler, siz Müslüman değil misiniz? İslam ile bir yakınlığınız yok mudur? Faizin Allah ve Resulüne savaş açmak olduğunu bilmiyor musunuz? Ananız babanız hadi sohbet izlemiyorsunuz. Hadi kitap okumuyorsunuz. Kur'an'ı bir kere açmış okumuş değilsiniz. Ananız babanız size demedi mi faiz sakın evladım bak sakın. Zaten milyon dolarlarım var. Kazanma ya. Yani herkesin kazandığı faizden daha fazla kazanma. Eksik kalsın o ya. Milyon dolarlarım var. Daha neyin peşindesin sen? Bu hırstır. Hırs. Şeytan kaşıyor ve o tarafa sevk ediyor. Daha çok kazanmam lazım. Daha çok. İnanın bana o futbolcunun şu anda 10 milyon doları var. 50 milyon doları olsa 60'ı nasıl yaparım der. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın sözünü hatırlayın. Bu gözler hiçbir şeyle doymaz. Bu gözleri sadece toprak doyurur. Neyi sahip olursan ol. Neyin sahip olursan ol hep daha iyisini isteyeceksin. Asla doymayacaksın. Bir tekerlekteki hamster gibi. Küçük tekerlekte hamster'ı koymuşlardır fareyi. Fare tekerleğin içinde böyle döner durur. O zannede ki çek yani bu eninde sonunda ben bu yolu bitireceğim. Fare böyle zannediyor. Tamam da sen bir tekerleğin içindesin. Senin enerjin bitinceye kadar o tekerlek dönmeye devam edecek. İşte dünya da o tekerlek gibidir. Sen bir hamster'dan daha akıllı olman gerekiyor. Ya eninde sonunda ben öleceğim. Allah'ın istediği şekilde öleyim gideyim dersen kurtarırsın. Bunu demezsen o sondan asla kaçamazsın. Günde 4 idman yapsan bile o sondan kaçamayacaksın. Mutlak son gelecek. Adana'dan İstanbul'a gelirken uçak salladı. Korkunç bir sallama. 15-20 defa uçmuşumdur bugüne kadar. Böyle bir sallama hiç görmedim. İstanbul'a girdik. Korkunç bir fırtına, rüzgar ve uçak anormal titremeye, sallanmaya başladı. İnişimize yaklaştıkça sallanma ve ses getirme olayı çok arttı. Arkadan Allahu Ekber. En layık adam bile Allah'ım sen bizi koru demeye başladı. Tipinden bakıyorsun ya bu tam layık diyorsun ya. Bu nasıl Allah'ım sen bizi koru falan der. İnsanların tipine falan bakmayın. Sıkıştıkları anda ateizm biter. Hepsi Müslüman olur. İki elimle koltuğu tuttum zaten kemerlerimiz bağlı. Hemen yanımda Süper Lig topçuları maçtan geliyorlar Adana'dan. Bir tane genç topçu da yanımda. Koltuğa sarıldım. Müthiş bir sarsıntı. Şu şekilde sarsılıyoruz. Ve ben başladım şehadet getirmeye. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Uçakta farklı bölgelerden şehadetler var. Tekbirler var falan. Ben şehadet getirirken yanındaki topçu da şöyle demeye başladı. Abi Arapça konuşma geriliyorum. Çocuk beni tanıdı. Abi ben sizi nereden tanıyorum? Kardeşim sohbetlerim çok izlenir. Ben vaizim dedim. Şeyde yukarıdayken daha sarsılma falan yok. Ama ben burada şehadet getirmeye başlayınca bu futbolcu kardeşimin ne yapması lazımdı? La ilahe illallah Muhammedur. Senin de benimle beraber şehadet getirmen lazım. Oğlum gidiyoruz işte. Yok bir adım sonrası yok ya gidiyoruz. Adam ne diyor? Abi geriliyorum abi yapma Arapça konuşma. Subhanallah subhanallah. Ya bunların anası babası yok mu? Bunların anası babası iki kelime Arapça öğretmemiş mi bunlara ya? Ölüme yakınlaştığın zaman ağzında olması gereken tek kelime bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Amin. Orada seni hiç kimse kurtaramaz. Öbürü karısına mesaj yazmaya çalışıyor. Son bir mesajım olsun diye bari. Oğlum bırak mesajı. Mesajı bırak. Şehadet getir ya. Allah'ım ya. Allah Teala bu futbolcu kardeşlerimize şuur versin. Çok inançları da var. Bak 5 vakit namaz kılanları da var biliyorum. Ama çok azınlık. Çok azınlık. Büyük çoğunluğu Allah'tan ve Resulünden uzaklaşmış vaziyette. Ben bu kardeşlerim için dua ediyorum. Allah şuur versin. Amin. Yalan yere yemin etmekten kendinizi koruyunuz. Bu adet ülkeleri yıkar, harabeye çevirir. Malın bereketini götürür diyor imam. Muhammed Aleyhisselam'dan alıyor bu hadisi, bu sözü. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Yalan yere yemin etmek malı sattırır ama bereketini götürür. Bereket nasıl bir şey biliyor musun? Cebinde paran var. Ay sonu gelmiş maaşını almışsın. 2 gün sonra para yok. Ya 2 gün önce ben maaş aldım cebim doluydu. Bereketsizsen o para yok olur. Gider. Bereketliysen o adamdan daha az maaş alırsın. Ay sonunu çok rahat getirirsin ve hala cebinde para kalır. Birikim yaparsın. Buna bereket denir. Bunu adet edinen davasızlar ve dinsizler gibi olur. Yalan yere yemin etmeyi adet edinenler var. Yalan. Ya bir şeyi ispat etmek için yemin ediyor. Zaten bir adam ticaretinde yemin kullanıyorsa sahtekar bir adam demektir. Ondan alışveriş yapmayın. Uzak durun. Yani sen dürüst bir adamsan ve malın kaliteliyse yemine ihtiyacın yok ki zaten. Yazık sana. Yalan yeminle mal satmaktasın. İmanın çürüyor, haberin yok. Aklın bu durumu çabuk kavramıyor. İmanın çürüyor dediğinde ne demek istiyor mübarek? Yani sen bu yemini yaptın ya. O da aldı, kandı yeminine. Malı aldı götürdü. Yemin billah dedin, aldı götürdü malı. Sen bu yemini söylemekle beraber nefsinde bir yara, bir hastalık, bir tümör ortaya çıkıyor. Bir tümör, bir alışkanlık. Demek ki ben yalan yere yeminle mal satmaya devam edebilirim. Bak kandırdım adamı. Bunu yaptığın zaman başından bir şimşek falan da çakmıyor. Allah sabırlıdır. Ahirete saklar. Belayı hemen vermez. Şimşek falan da çakmıyor. Bu senin Allah'ın dinine ve tehditlerine karşı olan inancını yok etmeye başladı. Bak yavaş yavaş imanın çürüyor. Çürüme başladı. Tümör nasıl bir insanın içini çürütür? Yalan yere yemin de bir adamın imanını çürütür. Bir bakarsın 6 ay sonra ben artık deist oldum. Kur'an var başka hiçbir şey yok dersin. Ya ne oldu sen? 5 vakit namaz kılıyordun. Nereden nereye geldin bak. Bir yalan yere yeminden nasıl bir çürümüşlüğe geldin? Nasıl bir pisliğe geldin görüyor musun? Allah ismi üzerine yemin ediyorsun. Üzerine yemin ettiğin şeyin değeri var mı ki? Şu ülken ve cümle cihan, o yüce isme nasıl karşılık olabilir? Bir mal için yemin ediyorsun. Ne değeri var Allah'ın yanında? Bütün söylediklerin hata ile dolu. Şu şundan iyidir derken bir de yalancı şahitlik yükleniyorsun. Bu doğruca iflastır. Halbuki kendini doğru sanıyorsun. Yakında gözlerine körlük gelir. Yerinden kalkamaz, kötürüm olursun. Allah Teala sabreder ama bazılarına da peşinen verir cezayı. Ne verir? Felç. Ne verir? Kanser. Ne verir? Körlük. Daha dünyadayken amalık. Tak çekip alır. Bunlar olmasın diye kul hakkından sakın. Yalan yere yemin et. Ey dünya ile uğraşan! Yakında hüsran başlıyor. Pişman olacaksın. Pişmanlık önce dünyada başlayacak. Sonra öbür alemde. Burada birse öbür alemde birkaç. Her şeyin kaybolur. Utanırsın. Utanırsın ve nihayet iflas fermanını alır gidersin. Öbür alem başlamadan nefsini hesaba çek. Allah'ın hilmine aldanma. Onun kerem sofrası seni azdırmasın. Allah'ın hilmi demek yumuşaklığı demek. Allah'ımızın rahmet ayetleri azap ayetlerinden çok daha fazladır Kur'an'da. Sen şimdi bu ayetlere bakıp da cennet ayetlerini okuyup da aldanma. Azap ayetleri de var. Onları görmezden gelme. Cenneti anlatırken cehennemi anlatan sohbetleri de izle. Bazı takipçilerim var. Bana mesaj gönderiyorlar. Cennet sohbetlerine bayılıyoruz hocam. Cehennem sohbetlerimi hiç seyrettin mi kardeşim? Yok hocam. Onları izlemeye içim el vermiyor. Ama burada bir imanda arıza yok mu kardeşim? İki tarafı da dinlemen ve izlemen gerekmez mi? Her iki taraf hakkında da bilgi sahibi olman lazım. Cennet hak olduğu gibi cehennem de hak. İki tarafa da hazırlık yapman gerek. Onun hilmi ve keremi seni kapladı. Onun yani verilen nimetin hakiki manasını ve niçin verildiğini öğrenmedin. Kötülük üzere kaldın. İsyan, hata, zulüm aldı yürüdü. İsyan küfrün habercisidir. Evvela hakka isyan, peşinden küfür gelir. Önce bir şeyde Allah'a isyan edersin. Onun yaptığı herhangi bir şeye ya da verdiği herhangi bir musibete bir isyan ettin mi dilinle? Ya Allah'ım beni mi buldun şu musibeti verecek? Bacağım kırılması. Tam da seçmeler vardı ya. Bu bir kelime. Musibet zaten geldi. Olmuş bir şey yani. Seni şimdi Allah Teala sanıyor. Ağzından bir isyan kelimesi çıktı mı? Şimdi peşinden ne geliyor? Küfür. İsyanı yaptıktan sonra peşinden küfür gelir. Yani Allah'a inanmama. Ben artık inanmıyorum. İnancım sarsıldı. Musibet verdi. Ben dua ettim. Musibeti başımdan hemen kaldırmadı. Bir sene geçti. Bir sene sonra kurtuldum. Artık inanmıyorum. Bak önce isyan gelir sonra küfür gelir. İsyana dilini açarsan küfre kalbini açmış olur. Buna izin vermeyeceksin. Bakın ülkemizde kendilerini hayvan severler diye tanıtan, kendilerini doğa severler diye tanıtan bir sürü dernek var. Sivil toplum kuruluşu. Biz hayvan severiz, biz doğa severiz falan diye hava civa yapıyorlar. Bunlardan bir tanesinin Filistin'de yapılan soykırıma karşı bir hamle yaptığını, bir video çektiğini, bir yazı yazdığını gördünüz mü? İsrail'i zemmedici bir kelime kullandığını gördünüz mü? Yok. Hayvanlara verdikleri, doğaya, çiçeğe, böceğe verdikleri değeri çocuklara, kadınlara vermiyorlar. Neden göremezsiniz bunu? Çünkü bunların hepsi sahte. Hepsi rol. Kuklacıları kendilerini nasıl yönlendiriyorsa ona uymak, onlara tapmak, kuklacılara tapmak, ipliklerini yalamak zorundalar. Bunlar hepsi kukla. Hayvanseverlik adı altında vatan millet düşmanlığı, Kur'an ve İslam düşmanlığı yapıyorlar. İslam'dan daha çok hayvansever bir din mi var? Bir fikir mi var? Bir inanış mı var? Sen hayvansever misin? Muhammed Aleyhisselam atın sırtında sohbet eden iki tane sahabeyi gördü. Dedi ki hey aşağı inin. Onlar candır. Sohbetinize inin aşağı. Atlar yanında otursun. Siz aşağıda sohbet yapın. Sonra gideceğiniz zaman atlara binin. Bu insandan daha hayvansever bir insan olabilir mi? Övgüler ve selam efendim olsun. Bu kadar hassas. Ve sen peygambersiz bir hayvanseverlik hayal ediyorsun. Daha kötüsü rol yapıyorsun. İnanmıyorsun. Davana inanmıyorsun. Sahtekarsın. Nefret cümleleri. Müslümanlar hakkında nefret cümleleri. Ben bugün Starbucks'a gideceğim. İkinci kahvemi içiyorum. İsrail'e bir kurşun da benden. Nefret cümleleri. Sosyal medya hesaplarında resimlerle falan paylaşıyorlar. Bir tane Müslüman gelsin de beni uyarsın bakayım. Starbucks'tayım. Bu nasıl bir nefret? Bu nasıl bir kin? Soykırım yapan insanlara karşı dikkat et. Yarın öbür gün senin ülkene de gelmesin o İsrail. Adamın ikinci hedefi biziz. Filistin bittikten sonra Suriye'den toprak alacak, Irak'tan toprak alacak, Güneydoğumuzdan toprak alacak. Planı bu. Bob, Büyük Orta Doğu. Yok, Suriye'den alır, Irak'tan alır, bizden almaz. İsrail bizim dostumuz. Senin gibi ahmak dünyada var mı? Senin gibi ahmak dünyada var. Müslüman kardeşlerim, sakın unutmayın. Filistinlilere düşman oldukları kadar bu İslam düşmanları sana da bana da düşmanlar. Sadece sıramız gelmedi. Sıramızı bekliyorlar. Öldürülen her Filistinli onlar için bir keyif cümlesi. Her Müslüman dünya üzerinde kafirlerin katlettiği, işkence yaptığı, tecavüz ettiği, yok ettiği, soykırım yaptığı her Müslüman onların sayaçhanesine artı puan olarak yazıyor. Keyifleniyorlar. Haykırıyorlar tıpkı Siyonistler gibi. Mutlu oluyorlar. Bizi öldürülsek onların ülkesinde, bu ülkede, bu topraklarda dışarıdan birileri gelse, Müslümanları öldürse bunlar yine kahkahalar eşliğinde alkış tutarlar. Basit örnek vereceğim. 15 Temmuz gecesinde bu ülkede bir darbe oldu. Tanklar bir yerden geçtiler. Solcuların çok bulunduğu bir semtten geçtiler tanklar. Videolar çektiler. Tankları bunlar, bu İslam düşmanları, bu darbe şakçakçıları. Tankları alkışladım, alkışlamadım. O gece tankları alkışladılar. İşte bu be! İşte Müslümanlar gitti artık. Siyasal İslamcılar gitti. Müslüman diyemiyor, siyasal İslamcı diyor. Utandığı için halktan tepki yiyecek. siyasal İslamcı diyor. Oğlum Müslüman desene. Bu ülkede Müslümanlara oy verenlerin hepsi siyasal İslamcı size göre. Bunların tamamı Müslümandır. Senin İslam düşmanı partine oy vermediği için kin gidiyorsun. Ve kafir gelse, bu ülkeyi işgal etse onları desteklersin. Hepsi sahte. Hepsi sahtekar. Kuklacılarının iplerini yalıyorlar. Allah Teala bunlara fırsat vermesin.
Amin.
Amin kardeşim. İsyan, hata, zulüm aldı yürüdü. İsyan küfrün habercisidir. Evvela hakka isyan, peşinden küfür gelir. Nasıl ki ateşli hastalık ölümün habercisidir. Hayat parlak devam eder. Peşinden sıcak hastalık, hararet 40'ı aşar, sonra ölüm. Eskiden ateşli hastalık insanları 40 günde öldürürdü. Çok sağlıklıydın, her şey güzeldi. Yatağa bir düşüyorsun, kimse seni yataktan kaldıramıyor. Tak, ölüp gidiyorsun. Hangimizin başımızdan geçmeyeceğine dair bir garantimiz var. Ölmeden önce dön. Ölüm meleği gelmeden hatalarına pişman ol. Gençler, tövbe ediniz. Hak aziz ve celildir. Onun kuvvetini görmüyorsunuz. Halbuki o her an sizi tecrübe etmekte ve ayılmanız için size ufak yollu belalar göndermekte. Allah'ın bize belalar göndermesinin, bu musibetleri falan göndermesinin sebebi ne? Ayıkmanız için. Ayıkmak, ona dönmeniz için. Sabah ezanlar okunuyor, kalkmıyorsun. Ve yanlış yolda olduğunun da farkında değilsin. Umursamıyorsun. Ya sabah ezan okunuyor, imsak geç, yani güneş doğmadan senin o namazı kılman gerekiyor. Ve sen büyük bir hata yaptığının farkında değilsin. Allah seni nasıl döndürecek? Eğer senin dönmeni istiyorsa küçük küçük musibetler verir ve ayıktırır. Kim tarafından yaratıldığını ve asıl amacın ne olduğunu sana hatırlatır. Senin dönmeni istemiyorsa, ne yaparsa yapsın, ben ahirette bunun cezasını ondan çektireceğim, alacağım diyorsa hiç musibet vermez. O zaman kendinden kork. Sahabeler, Allah onlardan razı olsun, başlarına musibet gelmediği zaman Muhammed Aleyhisselam'a koşarlardı. Ya Allah'ın Resulü, kaç ay oldu? Bir sınav, bir imtihan görmedim. Ya bir Allah bizi bıraktı mı, terk etti mi acaba? Azabımızı, cezamızı ahirete mi saklıyor acaba? Bak onların başına musibet gelmediği zaman koşturuyorlar peygamberimize. Mesele bu. Bu tövbe etmeniz ve ona dönmeniz içindir. Halbuki aklınızı başınıza almıyor, hata üzerinde ısrar ediyorsunuz. Küçük musibetler geldiği anda hemen tövbe et ve Allah'a dön. Tövbe etmezsen ve Allah günahlarını temizlemezse başka musibetler daha gelmeye devam edecek. Çünkü Allah Müslümanların günahlarını ahirete bırakmamak için burada musibet verir. Tövbe edersen, sildirirsen verecek musibete gerek yok. Bak musibeti kendi başından atabilirsin. Tövbe miktarını artırarak. İptila, düşkünlük bir imtihandır. Herkese nasip olmaz. Herkes iptilanın neden ve nereden geldiğini fark edemez. Ancak binde bir kişi anlar. Şeyhim bu konuda şöyle derdi. Bundan önceki iptila geçmişti. Bu da geçer deyiniz. İptila, sınav, musibet, düşkünlük. Şimdi aramızdan kimin başına bir iptila, bir sınav geldiyse hepsi geçti mi? Geçti. Bugüne kadar benim başıma yüzlerce iptila, sınav geçmiştir. Allah'ıma hamdolsun. Bir kere ağzımı bozmadım. Ve hemen kısa bir zaman içinde Allah Teala Hazretleri şık diye yok etti onu. Kaldırdı. Bu musibet, bu iptila geçer. Çünkü bundan önceki de geçmişti deyiniz diyor şeyhim. Ümitsizliğe kapılma. Yapan Allah. Bir darlık gelir. Az sonra geçip gider. Sen sabırlı olmaya bak. Beladan kaçma. Sabırlı ol. Ufak tefek sıkıntılar temel kaideler arasındadır. Bu ufak tefek sıkıntılar olmazsa zaten sen dünyanın cennet olduğunu zannedersin. Niye Allah bu dünyada sıkıntılar verdi? Çünkü burası cennet değil. Yaşanacak yer burası değil. Bizi bir yere hazırlıyor. Her şeyin kökünde bunlar çıkar. Peygamberlik halini ele al. İçinde bela ve sabır vardır. Velayet halini ele al. İçinde darlık, yanında da sabır mevcuttur. Belalar da onunla defolur. En çok musibet kime gelir diyor Muhammed Aleyhisselam? En çok musibet peygamberlere gelir. Sonra sadıklara ve salihlere. Bak ne kadar çok Allah'a yaklaşırsan musibet miktarı o kadar fazla artıyor. Bu olacak yani. Öldüğün zaman musibet biter. Ölene kadar bu sınavlar olmaya devam edecek. Olmaya ve olmaya devam edecek. Belanın olmadığı yerde sabır da bulunmaz. Beladan kaçan sabrı bir yana atar. Sabrı bırakan cümle manevi hallerden mahrum yaşar. Sabır bırakıp kaçman, velayet, marifet, hakka yakınlık hallerinden uzak olmayı arzu etmen demek olur. Son paragrafı da okuyayım kardeşim. İman sahibi yalnız Allah'tan korkar. Başkasından ne korkar ne de bir şeyler bekler. Onun kalbine hak tarafından kuvvet ve kudret konmuş. O kuvvet sayesinde hakka yaklaşır. Kalbi hakta, kalıbı ise yerdedir. Mevla Teala bir kulunu yaklaştırmak istediği zaman küçük musibetlerle kendisini hatırlatır. O kul kendisine döner, tövbe eder, zikir yapar, ibadetini arttırırsa, ilim meclislerinde bulundurmayı istikrarlı bir şekilde sürdürürse yakınlık hasıl olur. Yakınlık. Kişinin kalbi hakka bağlı olur. Yakınlık hasıl olduğu zaman kalıbı nerededir? Kalıbı insanların içinde. Kalıbı halkın içinde. Allah Teala onları haber verirken şöyle buyurdu Kur'an'da. Şimdi o insanlardan bahsediyor. Onlar katımızda sevilmiş ve seçilmişlerdir. Allah'ın sevdiği ve seçtiği kişilerden olmak istemez misin Müslüman kardeş? Bundan büyük makam var mı ya? Cumhurbaşkanısın ama Macron gibi bir adamsın. Bütün dünyadaki Müslümanlar sana beddua ediyor. Boyun 1,5 metre. Ağzından küfürden başka bir şey çekmiyor. Çıkmıyor hiç. İster misin böyle bir cumhurbaşkanı olmayı? Ebedi ateşe gideceksin. Çünkü 3 tane Allah var diyorsun. Papanın bir numaralı kuluyum diyorsun. Böyle bir adam olmayı ister misin? Ama hocam cumhurbaşkanı maaşı çok. Bütün dünyadaki insanlar hürmet gösteriyor devlet başkanı diye. Olsan ne olur? 30 sene sonra topraktasın. Macron 1,5 metre. 30 sene sonra topraktasın. Burada en kaliteli, en rahat yaşayan yaşayan bir adam olsan bile topraktan kaçamayacaksın. O zaman Allah'ın sevgisini kazanmaya çalış. Onun seçtiği kişilerden olmaya çalış. Onlar zaman ve mekana göre seçme insanlardır. İç alemleri temizdir. Vücutları sağlam ve nur gibidir. Bu sebepten halka minnet etmezler. Bütün alışılmış şeyleri bir yana atarlar. Onlar öncü olarak yürümektedirler. Her şeyi ve işe yaramaz ne varsa hepsini öteye bırakırlar. Dünyama ya da ahiretime faydalı olmayan ne varsa öteye bırak. Zaman kaybı. Kişinin Müslümanlığının kalitesi boş şeyleri terk etmesinden belli olur diyor Muhammed Aleyhisselam. Boş ve faydasız maleyani şeyleri ne kadar terk ederse Müslümanlığının kalitesi o kadar fazladır. Bu işin senin dünyana bir faydası var mı? Yok. Ahiretine bir faydası var mı? Oraya da yok. O zaman bu işi yap. Bu eğlenceyi yapma. Bu keyfi yapma. İki tarafın bir tanesini bile olsa faydası olması gerekiyor. Onlar insanların kötülüklerinden daima kaçar, giderler. Yalnızlıktan hoşlanırlar. Harabeleri seçerler. Deniz sahillerini gezerler. Yalnızlık ve sessizlik aşık olduğum kızın kağıdı. Bir kıza aşığım. Adı yalnızlık ve sessizlik. Allah Teala hepinizi bu kıza aşık etsin kardeşler. Yalnızlık ve sessizlik çok huzur verir. Huzur. Yalnız ve sessiz olduğun anda huzur bulamıyorsan, aksine kalbindeki atma ritmi artıyorsa, bir panik haline geliyorsan, bir korku hali husule geliyorsa sende problem var. Allah ile yakınlaşmayı istemiyorsun. Şeytan, kalabalık, gürültü, uptıs uptıs, sen bundan hoşlanıyorsun. Bu senin maneviyatının çok kötü olduğunu işaret ediyor. Yalnızlık ve sessizlikten huzur buluyorsan, ses gelsin istemiyorsan, sessizliği, yalnızlığı seviyorsan kalbin Allah'a yakınlığa hazır demek. Kalbini test et. Mamur şehirler onlara garip gelir. Sahraların yetiştirdiği otları yerler. Gıda için onlar bitkiyi kaynatır, suyunu içerler. Halk arasında vazifeleri bitince kaçarlar. Bak, yalnızlığı ve sessizliği seviyor ama vazifesine de düşkün. Halk arasında insanlarla ilgileniyor, sıkıntılarını gidermeye çalışıyor. Çünkü peygamberler ve salihler hep böyle yapmıştır. Ne kadar çok sessizliği sevse de halkın içine karışıyor, onları kurtarsın diye. Bu fedakarlık. İşleri bitince, vaaz muaz bitti mi, hemen sessizliğe kaçıyor. Sahile kaçıyor, yalnızlığa. Ormanlarda tek başına geziyor. Bir yabancı gibi köşelere sığınırlar. İşte bunu yaptıkları için hak yakınlığını kazanırlar. Onunla ülfet eder ve sevmeye gayret ederler. Onların binaları peygamberlerin binaları yere durur. Bak, peygamberlere o kadar yakındırlar. Doğrular ve şehitler onlara birer komşudur. Bununla beraber iç alemleri hakla doludur. Ona hizmet ve ibadet etmekten geri durmazlar. Geceleri ve gündüzleri onun uğruna geçer. Aşıkların rahatı, ülfeti sevenlerin huzuru Allah ile olur. Aşığın huzuru Allah ile olur. Başka bir şeyle değil. Bak, parayla marayla değil. Huzurun Allah ile olacak. Son paragrafı da okuyayım. Ey evlat, söylerler ki her şeyi incelikleri ile öğren, sonra ayrıl. İlk başta dış haline gerekenleri öğren, sonra onu bırak, iç alemine lazım olanları belle. Önce dış alemine gerekenleri öğren. Bir ilmi hal kitabı alacaksın. Evinde bir ilmi hal kitabı olacak. Benim dış alemime ne lazım? Nasıl temizlik yapılır? Nasıl abdest alınır? Nasıl namaz kılınır? Zikir nasıl yapılır? Bu dış alem. Bunu düzeltmen için bir ilmi hal kitabın olması gerekiyor evinde. Büyük İslam ilmi halini herkese tavsiye ederim. Her evde bulunması gerekiyor. Kur'an ve sünnette acil bilmen gereken meseleler bu kitaptadır. Bunu okuyacaksın ve dışını düzelteceksin. Sonra iç alem. Dışını düzelttiği zaman iç alemini Allah düzeltir. Orayı mamur eder, tertemiz yaparsın. Dış emirleri yerine getir, hakka yakın olursun. Zahirde beyan olunan emirleri yapmak dış aleme nur verir. O dışını falan toparladığın zaman, namaz kılıyorsun, zikir yapıyorsun, sohbete gidiyorsun falan, bir alamet gelir. Nedir alamet? Buraya bir nur. Yüzüne bir nur. Bir çekicilik. Bir cazibe. İnsanlar sana baktığı zaman ya yanındaki adam da bembeyaz, Avrupa'dan gelmiş. Sen de bembeyaz ama sende bir cazibe var. Bir çekicilik var. Baktığı zaman huzur buluyor. Ve baktığı anda aklına bir şey geliyor. Allah. Veliliğin en büyük işareti. Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki ya Allah Resulü, velilerden bahsediyorsun. Bize onların bir alametini söyler misin? O alameti çek ettiğimiz zaman kesin olarak bilelim. Bu insan bir velidir. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki velilerin yüzüne baktığınız zaman Allah'ı hatırlarsınız. Parayı değil, pulu değil, arabayı değil, evi değil, sahili, şöhreti değil. Kimi hatırlıyoruz? Baktığımız anda yüzlerine Allah'ı hatırlıyoruz. İşte bu adam bir veliydi. Havada uçmasına falan gerek yok. Keramet göstermez. En büyük veli o adamdır diyor Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla bu ibadetleri yaptığımız zaman kardeşler, bak, sima ne olursa olsun yüzüne bir nur gelecek. Musa Soğuk'un yüzüne baktınız mı hiç? Dembaba, Fenerliler ve Beşiktaşlılar, bunların yüzüne çok bak. Adamların yüzüne bakıyorum ben. Siyahi bunlar kardeşler, siyahi. Ama bir huzur buluyorsun. Namazları yüzlerine yansımış. Kur'an diyor ki mahşer günü müminlerin alınlarında secde izi vardır. Secdenin nuru onların yüzlerine yansır. Mahşer günü. Orada olacak şey daha buradayken kendini gösterir. Bir adam secde ediyorsa ve gerçekten namazı kaliteliyse, yani tavuk gibi değil, Müslüman gibi namaz kılıyorsa. Tavukları biliyorsunuz böyle. Yarış yapıyor. Yanındakilerle yarış yapıyorlar. Dirseklerde şöyle. Yanındaki hacı amcaya ne kadar kaliteli Müslüman olduğunu göstermesi için 9 defa ben seni gibi 3 defa deyip bırakmıyorum. Ben 9 defa diyorum diye hava civa yapıyor. Ama tavuk gibi. namaz kılıyor. Tavuk gibi. Sen tavuk değilsin. Sen bir insansın. Namazın çok kaliteli olmak zorunda. Böyle yaptığın zaman hemen o ibadet senin dışına yansır. Ve insanlar etrafında pervane gibi dönerler. Destek olmak ve davana yoldaş, kardeş olmak. Allah Teala sayımızı artırsın kardeşim. Amin. Amin. İç alemine ait olanı yapmak ise ruhu aydınlatır. Teferruatı öğrenmeye hacet yok. Bir temel kurulunca gerekenler onu takip eder. Temel ne? Dış. Sen dışını düzelt. Allah içini düzeltir. Temel budur kardeşim. İç alemini süsle. Dış halinde yaptığın ibadet içini aydınlık kılar. Bu aydınlık Rabbinle senin aranda olur. Her ne zaman bildiğinle amel edersen hak yola girmiş olursun. Seninle onun arasında bütün kapılar açılır, perdeler kalkar. Çünkü seni zatı için seçmiştir. Allah Teala bizi seçsin. Amin. Amin. Allah'ım bizi kendi dinini yayma konusunda kullansın.
Amin.
Allah'ım sen bizi şu İslam'ı yayma konusunda köle yap.
Amin.
Bizi kullan, başkasını kullanma ya Rabbi.
Amin.
Amin. İmam duayla bitirmiş. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver.
Amin.
Cehennemin azabından hepimizi koru.
Amin.
Amin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.